Yorumunu yapmakta olduğum Eyüp kitabının ikinci kesimindeyiz. İkinci kesim Eyüp 3. bölümden 31. bölümler arasıdır. Bu bölümlerde konuşmalar karşılıklı konuşmalardan oluşmaktadır. Bu bölümler Tanrı'nın yolunu anlamak söz konusu olduğunda insanların ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Bu bölümlerin sanki sonu yokmuş gibi gözüküyor. Eyüp kitabını okuyan birisi sonunda yahu bu konuşmalar ne zaman bitecek diye düşünür. Sanki hep aynı konular üzerinde dönüp duruyorlar. Daha ileriye gidemiyorlar. Bu da bize gösteriyor ki insanlar konuşuyor ama bir sonuca varamıyorlar. Bu konuşmalar kesin parçalara bölünmüştür. Konuşan kişiler özel kurallara tabi kişilerdir. Önce bu kişiler Eyüp'ün konuşmasını bekliyorlar. İlk konuşmayı yapmak Eyüp'ün hakkı. Her keresinde ilk yanıtı veren Elifaz'dır. Bu da bize Elifaz'ın en yaşlı kişi olduğunu gösteriyor. Bizde de olduğu gibi değil mi? O dönemlerde de ilk konuşması gerekenler yaşlılarındı. Ne demişler atalarımız? Su küçüğün, söz büyüğündür. Bunu 32. bölümde de görebiliriz. Çok gün görenler konuşsun dedim, çok yıl yaşayanlar bilgeliği öğretsin diyor 32. bölüm 7. ayette Eyüp kitabının. Elihu burada devreye giriyor. Elihu en gençler olduğu için kendinden yaşlı diğer kişilerin konuşmasını bekliyor. Arkadaşlar arasında ilk konuşan Elifaz yanıt veriyor. Bu dostlar her konuşmanın ardından Eyüp'a yanıt vermesi için fırsat veriyor. Bu üç arkadaş birden konuşmuyorlar. Hepsi birden Eyüp'e hücum edip onu yere yıkmak istemiyorlar. Bunlar birbirlerinin konuşmasının bitmesini bekliyorlar. Konuşma arasına girmiyorlar. Bu da onların bir konuşma kültürüne sahip olduğunu gösteriyor. Eyüp konuşuyor, Elifaz yanıt veriyor. Yine Eyüp konuşuyor, sonra Bildat yanıt veriyor. Yine Eyüp konuşuyor, sonra Sofar cevap veriyor. Sonra yine Eyüp konuşuyor, yine Elifaz yanıt veriyor ve böyle devam edip gidiyor. Bu konuşmaları ayrıntılı olarak okuduğumuzda konuşulan sözlerin aynı sözler olmadığını da görüyoruz. Yani konuşmalar bir tekrar değildir. Aralarındaki konuşma, tartışma belirli bir istikamete doğru gidiyor. Eyüp'ün konuşmalarından ki bizi en çok da bu ilgilendiriyor, onda belirli bir ilerlemenin, gelişmenin olduğunu görüyoruz. Buna rağmen bu tartışmalar bir sonuca varmıyor ya da bu konuşmaların bir hedefi, bir sonu yok. Şu küçük ayrıntılarda şu ortaya çıkıyor. Sofer en son olarak konuşan kişidir. Üçüncü konuşma bölümünde Sofer artık yanıt vermiyor. Eyüp'ün arkadaşları söylemeleri gerekenleri söylediler ve artık konuşulacak bir şeyin kalmadığını düşünüyorlar. Bunu Eyüp 32.1'de görüyoruz. Bu üç kişi artık Eyüp'e cevap vermekten vazgeçtiler çünkü o kendi gözünde salihti ya da doğruydu diyor. Eyüp de sonunda artık söyleyecek bir şey bulamıyor. Böylece Eyüp ve arkadaşları bir sonuca varamadılar ve öylece kaldılar. Eyüp'ün sözleri bitti diye okuyoruz Eyüp 31 ayet 40'da. Eyüp ve dostları birbirinden gittikçe uzaklaşıyorlar. Bunun nedeni şu. Eyüp'ün başına gelenleri çeşitli şekilde yorumluyorlar. Eyüp'ün her üç dostu şu üç tezi savunuyorlar. 1. Elifaz konuştuktan sonra diğer iki kişi Elifaz'ın söylediklerini başka sözlerle bir yerde tekrarlıyorlar. İlkin Tanrı'nın adil olduğunu söyleyip duruyorlar. Madem ki Tanrı adildir, o zaman da o günahları ve günah işleyenleri cezalandırıyor diyorlar. Sonra Tanrı'nın doğruları bereketlediğini belirtiyorlar. Eyüp bunlara karşı şu sözleri söylüyor. Tanrı adildir. Bunda hepsi hemfikirler. İkincisinde doğruların da acı çekmesinin gerektiğini belirtiyor Eyüp. O doğruların acı çektiğini biliyor. Bu onun için bir teori değil. Eyüp doğru kişidir ama acı çekiyor. Üçüncü noktada Eyüp şöyle diyor. Bu dünyada tanrısızların durumu doğru olanların, salihlerin durumundan daha iyidir çoğunlukla. Bu insanların yani Eyüp'ün üç arkadaşıyla Eyüp arasındaki tanrı bilimsel yaklaşımlar farklı olduğu, yani tanrıya ve tanrı sözüne ilişkin sağlıklı bilgileri, öğretileri olmadığı için bir noktada birleşmeleri mümkün değil. Konuşmaları gittikçe sertleşiyor, hatta kırıcı duruma bile geliyor. Eyüp kendi bulunduğu noktayı elbette inkar etmez. Onun kötü bir vicdanı yok. Eyüp kendi haklılığını ne denli savunursa, onun dostlarının ona karşı tutumu da o denli sertleşiyor. Başlangıçta arkadaşları ona karşı hassas bir tutum takınmışlardı. Elifaz son konuşmasında, ilk konuşmasında söylediğinin tam tersini söylüyor. Eyüp 4:3-4 ayetleriyle 22. bölümdeki birkaç ayeti karşılaştıralım. Eyüp 4. bölüm 3-4 ayetlerde Elifaz'ın ilk konuşması yer alıyor. Ve o şöyle diyor, işte sen çoklarına ders verdin ve gevşemiş elleri güçlendirdin. Sürçmekte olanı senin sözlerin ayakta tuttu ve çöken dizleri sen pekiştirdin. Elifaz burada Eyüp'a birçok insana yardım ettiğini hatırlatıyor. Ama Eyüp 22. bölümde aynı Elifaz'ın son konuşmasında Eyüp'e kızıyor ve Eyüp'ü bir türlü suçunu ve günahını kabul etmemekle suçluyor. 22. bölüm 6-9 ayetlerde şöyle diyor. Çünkü kendi kardeşinden sebepsiz rehin aldın. Çıplakların bile esvabını soydun. Yorguna su içirmedin. Ve aç olandan ekmeği esirgedin. Ve kuvvetli adama gelince toprak onun oldu. Ve orada itibarlı adam oturdu. Dul kadınları eli boş gönderdin. Ve öksüzlerin kolları kırıldı. Şimdi daha önce Elifaz ne diyordu? Sen çoklarına ders verdin ve gevşemiş elleri güçlendirdin. Sürçmekte olanı senin sözlerin ayakta tuttu. Çöken dizleri sen pekiştirdin. Birkaç bölüm sonra tam bunun tersini söylüyor. Eyüp ve dostları arasındaki bu konuşma ve tartışmalar bize özel bir örnek oluyor. Ne için bir örnek? Kardeşlerin kendi düşünceleri ve haklılıklarıyla birbirlerinden gittikçe uzaklaşmalarıdır. İki taraf da sonunda öylesine hayal kırıklığına uğradılar ki birbirlerine artık söyleyecek bir sözleri kalmıyor. Artık her şey bitti. Eyüp son sözü elinde tutuyor. Burada Sofar yanıt vermesi gerekirdi ama 26. bölümden 31. bölüme kadar sadece Eyüp konuşuyor. İkinci kısım Eyüp'ün uzun konuşmasıyla sürüyor. Burada Eyüp'ün arkadaşlarını bir yerde anlıyoruz. Onlar da kendi vicdanlarına karşı duramazlardı. Çünkü onlar Tanrı'nın adil olduğunu %100 biliyorlar ya da buna iman ediyorlar. Ve eğer Tanrı adilse o zaman günahı cezalandırmalıdır. Ve ortada bir suçlu varsa o da Eyüp'tür. Tanrı asla suçlu olamaz diye düşünüyorlardı. Onlar Tanrı'yı yüceltmek istiyorlardı. Tanrı'yı yüceltme çabalarıyla Eyüp'ün suçlu olduğunu ve bunu kabul etmesi gerektiğini düşünüyorlar ama yanılıyorlardı. Çünkü Eyüp'ün dostları gökte olanlardan haberleri yoktu. Tanrı'nın Eyüp'e ilişkin ne söylediğini bilmiyorlardı. Bu nedenle onların bilgisizliğini bağışlayabiliriz. Affedemeyeceğimiz şey şudur ki, bilmedikleri şeyleri Eyüp'e mal etmeye kalkıştılar. Bilmedikleri halde onu suçladılar. Aslında Eyüp'e şunu söyleyebilirlerdi. Kardeşim, bizim Tanrı'yı ve Tanrı'nın davranışlarını, isteklerini anlayabildiğimiz kadarıyla Tanrı adildir. Ve adil olduğu için de günahı ve günahlıyı cezalandırmalıdır. Senin başına gelenleri görünce belki de asıl neden senin günahlarındır. Ama başka bir şey de olabilir. Biz kesin olarak bilmiyoruz. Kesin olarak bizler neler olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir yaklaşım daha tutucu, daha yapıcı olurdu. Bu nedenle bu arkadaşları Eyüp'e haksızlık ettiler. Biz elbette Eyüp'ün arkadaşlarından daha fazlasını bildiğimizden bizim sempatimiz tüm öykü boyunca Eyüp'ten yanadır. Eyüp'e olan sempatimiz sadece bununla sınırlı değildir. Onun uzun konuşmalarında Tanrı'yı tanımasının daha derin olduğunu gördüğümüzden de kaynaklanıyor. 28. bölümde başına gelenleri açıklayabilme hikmetine sahip olmadığını belirtiyor Eyüp. Bu alçak gönüllü bir tutumdur. Eyüp'ün arkadaşları her şeyi biliyorlar. Yani her şeyi bildiklerini sanıyorlar. Olay bu. Şimdi kabul et suçluluğunu ve dediklerimizi yap diyorlar. Eyüp 5. bölüm 27. ayette şöyle diyor. İşte bu kadar. Biz onu araştırdık. Böyledir. Bunu dinle de kendin için bil. Bunu Eyüp'e diyorlar. Bu Tanrı'dan korkan insanlar için büyük bir tecrübedir. Bizler de genelde Eyüp'ün arkadaşları gibi değil miyiz? Her şeyi bildiğimizi sanıyoruz ama Eyüp daha alçak gönüllüdür. Eyüp 28. bölümde bilgelikten söz ediyor. Nerede bilgelik bulunabilir diye soruyor Eyüp. Benim başıma gelenleri anlayabilmek için bilgeliğe ihtiyacım var diyor. Böylece Eyüp arkadaşlarından çok daha fazla ileridedir bilgelikte. Eyüp kendi sınırlılığını tanıyor ve görüyor. Hatta Eyüp 28:28'de şöyle diyor insana, işte Rab korkusu bilgelik budur dedi. Kötülükten kaçınmak akıllılıktır. Burada anahtarın Eyüp'ün elinde olduğunu görüyoruz. Eyüp'ün arkadaşlarından daha fazla bilgeliğe sahip olmasına, dostlarına söyleyeceği son sözlere sahip olmasına karşın huzur bulamıyor Eyüp ve bir sonuca ulaşamıyor. Bu şeyleri bilmek Eyüp'e yardım etmiyor. Bu nedenle 31. bölümün sonunda Eyüp'ün sözlerinin bittiğini okuyoruz. Elihu'nun yardımına ihtiyaç duyuyor Eyüp. Elihu, Eyüp'e konuştuktan sonra nihayet Eyüp öyle bir duruma geliyor ki Tanrı'nın ona söyleyebileceklerini anlayabilecektir. Tanrı'nın konuşması tüm durumu değiştiriyor. Eyüp'ün ve Eyüp'ün arkadaşlarının konuşmalarını dinlediğimizde bir şey bize daha açıklıkla konuşuyor. Şeytanın amaçladığı şey gerçekleşmiyor. Eyüp Tanrı'yı inkar etmiyor. Durumu hakkında şikayet ediyor ama sıkıntısını Rab'be bildiriyor. Çünkü yanıtın sadece Tanrı'da olduğunu biliyor. Eyüp'te gördüğümüz çok ilginç bir tutum bu. Eyüp'ün en büyük sıkıntısı kaybettikleri ya da hastalığı değil. Ki bunlar zaten yeterince ağır acılardır. Onu daha fazla yıkan, sıkıntıya düşünen şudur. Tanrı artık benim arkadaşım değil. Bu Eyüp için en kötü durumdu. Aslında Eyüp öyle düşünüyordu. Tanrı artık bana karşı. Bu da Eyüp'ün Tanrı'yı sevdiğinin bir kanıtıdır. Eğer Eyüp Tanrı'yı sevmeseydi, Tanrı'nın ona karşı olup olmaması onu fazla ilgilendirmezdi. Bütün bunlar Eyüp'ün Tanrı'yı sevdiğini ve yüreğinde Tanrı korkusu taşıdığını bize gösteriyor. Sıkıntılarında doğru olmayan şeyleri söylemesine rağmen. Eyüp'ün söyledikleri bazı sözler sanki Tanrı'nın kendisiyle dostluğu kestiğine işaret ediyor. Örneğin 13. bölüm 23. ayette suçlarım, günahlarım ne kadar bana suçumu, günahımı göster diyor Eyüp Tanrı'ya. Tanrı'yı seven birisi için bu gerçekten kötü bir durum. Sonra 19. bölüm Eyüp 19. bölüm 11. ayette öfkesi bana karşı alev alev yanıyor. Beni hasım sayıyor diyor. 30. bölüm 21. ayette bana acımasız davranıyor, bilgeliğinin gücüyle beni eziyorsun. Tanrı'ya lanet okuyup Tanrı'dan uzaklaşma konusunda şeytanın tasarıları gerçekleşmedi. Eyüp 3. bölüm ilk 10 ayetlerde Eyüp'ün içinde bulunduğu o büyük sıkıntıyı ve şüpheleri görmüştük. Eyüp doğduğuna pişman. Yani hiç doğmamış olmam daha iyidir diyor. Ardından Eyüp 3. bölüm 11-19 ayetlerinde doğduktan sonra keşke yaşamasaydım diyor. Önce keşke hiç doğmasaydım, sonra da keşke doğduğumda ölseydim diyor. 3. bölüm 20-26 ayetlerinde de Tanrı'nın şimdi yaşamını almasını istiyor. Yaşamak istemiyor artık. Burada Eyüp'ü karanlık içerisinde şüphelerle görüyoruz. Eyüp daha sonra bu söylediklerinden utanacak, bunları günah olarak kabul edecek ve bunlardan tövbe edecektir. Şimdi nasıl oluyor da Eyüp 1. bölüm ve 2. bölümlerde bu aynı insan yüceliği tamamen Tanrı'ya veriyor. Her şeyi Tanrı'nın elinden kabul ediyor. Her şeyi kaybetmesine rağmen. Ama burada şüphelere düşüyor. Yakup, Eyüp'ün sabrını biliyorsunuz diye yazıyor. Evet, onun sabrını görüyoruz. Ama aynı zamanda da onun sabırsızlığını da görüyoruz. Bir ve ikinci bölümlerde bir insanın nasıl bu kadar sabırlı olabileceğine şaşırmıştık. Ama bu üçüncü bölümde bir kutsalın şüphe ve sabırsızlığa düşmesine de tanık oluyoruz ve şaşırıyoruz. Bu aslında bize de bir tesellidir. Bu biz insanların yapı ve karakterlerini yansıtmaktadır. Aynı ağızdan Rabb'i överiz ama kısa bir süre sonra aynı ağızla Rabbin adaletini sorgular ya da keşke doğmasaydık diye şikayet ederiz. Ya da ağzımızdan kötü sözler çıkar. Burada olan neydi? Eyüp'ün imanı kırıldı. Yanlış anlaşılmasın. Eyüp'ün imanı yok olmadı. Eyüp'ün imanı bitmedi. Ama onun imanı kırıldı. Bizim imanımız da kırıldığı zaman, o zaman gerçekleri aynı ışık altında göremiyoruz. O zaman da içinde bulunduğumuz karanlık durumlarla yorumluyoruz olayı. Eyüp doğduğuna pişman. Bunu neden yapıyor? Çünkü yaşam o anda ona büyük acılar veriyordu. Yaşamının değerini o anda hissettikleriyle acılar altında yorumluyordu. Yaşamımızın değeri konusunda bize ne açıklık getirebilir bu? İnsanoğlunun yaşamının değerli ya da değersiz olduğunu neye göre hesaplayabiliriz? İnsanların o anki durumlarına göre mi? Yaşanmaya yaramayan yaşam. Biliyor musunuz bu Nazilerin sözüydü. İnsanların yaşamlarını o anki durumuyla ölçtüler. Bu tamamen yanlış bir ölçüdür. Eyüp de kendi yaşamını o anki sıkıntılar, acılar içerisindeki ölçüyle değerlendirdi. Eğer şu anda acı elem çekiyorsam, hiç doğmamış olsaydım ya da ölseydim daha iyiydi diyor. O halde yaşam yaşanmaya değmez. Yaşama değerini veren şey nedir dostum? Yaşamın kaynağı, yaşamın özü. Yaşam nereden geliyor? Tanrı tarafından. Sadece bu gerçek yaşamı yaşanmaya değerli kılar. Bu nedenle yaşam değersiz, anlamsız değildir. Olamaz da. Tanrı yaşamı o yüksek amaca atadı. Bu iki ana konu bize yaşamın değerini gösteriyor. Yaşam Tanrı'dan geliyor ve yaşam Tanrı'ya giden hedefle noktalanıyor. Bu nedenle insanın yaşamı değerlidir. Kutsal kitapta sadece bir yer vardır ki keşke o insan doğmasaydı deniyor. Bunu İsa Mesih Yahuda hakkında söyledi. Ama neden bunu söyledi? Tanrı oğlunu kabul etmediğinden ve ele verdiğinden dolayı. Başka deyişle Yahuda'nın amaca ulaşmadığından dolayı. Tanrı oğlunu bilinçli olarak kabul etmeyen bir insan için bunu söyleyebiliriz. O anki yargısıyla Eyüp yanlış bir tutum içerisindedir. Eyüp 3. bölüm 1-10 ayetleri ilk kesimdir ve orada keşke hiç doğmasaydım diyor. Sonra ikinci kesim geliyor 11-13 ayetler arasında. Eyüp neden sorusuyla başlıyor bu bölümün 3. kısmı olan 3. bölüm 20-26 ayetlerde. 20-23 ayetleri okuyalım. Niçin sıkıntı çekenlere ışık, acı içindekilere yaşam verilir? Oysa onlar gelmeyen ölümü özler. Onu defini arar gibi ararlar. Mezara kavuşunca neşeden coşar, sevinç bulurlar. Neden yaşam verilir, nereye gideceğini bilmeyen insana? Çevresini Tanrı'nın çitle çevirdiği kişiye. Bu bölümde iki kere neden diye soruyor. Eyüp kitabında toplam olarak 9 kere neden sorusunu soruyor. Tanrı Eyüp'ün konuşmalarına yanıt veriyor Eyüp 38. bölüm 1. ayette. Rab kasırganın içinden Eyüp'e şöyle seslendi ya da şöyle yanıt verdi diyor. Ama Tanrı yanıtında Eyüp'ün 9 neden sorusuna yanıt vermiyor. Tanrı bize hesap vermek zorunda değildir. Tanrı öyle bir yolla yanıt veriyor ki Eyüp bu sözler aracılığıyla ışığı görüyor. Ama Tanrı hiçbir zaman suçlu sandalyesinde oturmuyor. Neden? Çünkü Tanrı, Tanrı olmayı hiçbir zaman bırakmayacaktı ondan. Eğer öyle olsaydı o Tanrılığını bırakmalıydı. Bu da hiçbir zaman olmayacak. Tıpkı bizim hiçbir zaman Tanrı olmayacağımız gibi. Bu nedenle bu türden sorulara Tanrı asla yanıt vermeyecektir. Tanrı hiç kimseye hesap vermek zorunda değildir. Tanrı öyle yanıt veriyor ki bu yanıtlarla önce kendisi yücelik buluyor ve bu yanıtla da insana gerçekten yardım geliyor.